Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk selam.
Hocam güzel bir haftaya başladık. Bu Suriye'deki elhamdülillah gelişmeler, oradaki Suriyeli kardeşlerimizin bu Esed denen zalimi devirerek ülkelerini kurtarması bizi çok mutlu etti.
Evet.
Ama bu hocam tabii bu Setnaya diye bir herhalde hapishane var orada. Ya şunu merak ettim hocam. Bir insan kendi hem cinsine karşı nasıl bu kadar gaddarlaşabilir? Yani işkencenin bile, eziyetin bile bir sınırı olur herhalde, değil mi? Yani insan nasıl zevk alır? Hani bir insan bir insana kızar da birkaç tane tokat atar falan hani.
Evet.
Atmasa iyi ama bu da
Ya da
hani
konuşturmak için
konuşturmak için
işkence.
falan. Ama
Evet.
hocam burada bir insanı 30-40 sene öldürmeden, onu böyle parça parça her gün öldürerek, tahmin ediyorum oradaki mahkumların hepsi şunu demiştir. Ya bir ölsek de kurtulsak şu hayattan demişlerdir.
Evet.
Büyük ihtimal. Hocam bunun psikolojisi var mı ya?
Şimdi otoriter rejimler üstad kendilerinden hiç emin değildirler. Çünkü otoriter oldukları için haklarıyla barışık değildirler yani. O nedenle herkesten ve her şeyden kuşkulanırlar. Peki bu kuşkularını nasıl telafi edecekler? Bu kuşkularını işkence yaptıkları insanların hikayesi üzerinden yapıyorlar. Yani maksat halkı, kitleleri travmatize etmek, korkutmak, ürkütmek, en küçük bir şekilde harekete geçmesine mani olmak. Yani burada ama sadece işkence ettikleri insanlara zulmetmek değil sadece. Hatta ondan daha fazlası onlar üzerinden halk üzerinde bir şey oluşturmak, terör oluşturmak, korku oluşturmak, yaşamak için bizimle birlikte olmaktan başka. Yani şey vardır ya hocam, Stockholm sendromu. Bilimsel olarak psikoloji literatürüne girmemiştim ama popüler psikolojide yeri var. Ne oluyor? Kendisini rehin alan kişiye aşık oluyor kız.
Bir süre sonra.
Evet.
Evet.
Yani o mesela şeyle açıklanıyor. Yaşama o olay yerinde. Yaşama içgüdüsü nedeniyle aşık olarak kendi hayatını kurtarmak biçiminde. O nedenle bazı otoriter rejimlerde gerçekten halkın garip bir şekilde otoriteye büyük saygı duyduğu da görülür. Ama o saygı duyması, boyun eğmesi şeyden kaynaklıdır.
Korkudan.
Sevgiden değil,
Korkudan.
korkudan daha doğrusu yaşama içgüdüsünden dolayı yoksa kellem gidecek diye kaygı
Evet.
duyduğu için. Bu arada işkenceyi hocam ilk kitaplaştıranlar Orta Çağ Engizisyoncuları oldu.
Hocam bu işkence bize batıdan gelmiş. Yani ben de ziyaret ettim İngiltere'de, Almanya'da. Hocam her büyük kalenin altında bir işkencehane diyelim. İşkence bölümü var. Hemen hemen her sarayın, hatta İngiltere'de şehri hatırlayamayacağım. Oxford diye isim geliyor ama değil. İşkence müzesi var. O müzeye kalp hastalarının ve hamile kadınların girmesi de yasak. Çünkü bazen animasyon yapmışlar. Giderken karşınıza böyle bir hoplak gibi bir şey çıkıyor falan. Hani sinir sisteminiz zayıfsa ölme ihtimali de var. Şimdi işkencenin müzesini kuran bir İngiltere.
Evet.
Almanya'da, Fransa'da hiç bahsetmiyorum. Hemen hemen o gördüğümüz castle diyorlar ya, o şatoların hepsinin altında zindan, işkence yerleri var, işkence teknikleri var. İngiltere'de hocam bir kitap okumuştum işkenceyle alakalı. İnsanları nehirlere böyle başına kadar suya daldırıyorlar. Gece gelip fareler yiyor bunları. Fareleri aç bırakıyorlar.
Evet.
Fare gelip yani böyle kafesten fareyi sizin elinizde ayağınıza neyse. O kadar dehşet şeyler vardı ki yani bir insanoğlunun yapacağı işler değil. Ancak şeytanla beraber insan işbirliği yaparsa bu kadar kötü olabilir. Hocam insan merak ediyor yani değer mi yani, değil mi?
İşte hocam insan tabiatında o gazap güdüsü dengeyi kaçırdığı zaman çok vahim sonuçlara yer alır, sonuçları oluyor. Hatta bununla ilgili şeyler de vardır. Psikolojik deneyler de vardır. Şeytan etkisi adıyla da ayrıca bu kitaplaştırılmıştı. Mesela deneyde şu, duyuru yoluyla toplanmış insanlar kura yoluyla bir kısmı mahkum oluyor, bir kısmı gardiyan oluyor. Bunun deney olduğunu herkes biliyor.
Amerika'da hocam bir, evet, bir üniversite vardı. İsmini de unuttum şu an.
Stanford
Stanford,
Üniversitesi.
ha, iyi
Evet,
hatırladım.
evet.
Ben de öyle
Evet.
aklıma gelmişti.
Şimdi orada mesela gardiyanlar zamanla gerçekten gardiyan hatta işkenceci gardiyana dönüşüyorlar. Bunun bir
Kısa
rol
süre
olduğunu, evet,
içinde.
bunun bir rol olduğunu bildikleri halde insanın beyninin çalışma yolu biraz böyle hocam. Bir şeye meyletti mi daha fazla meyleder, daha fazla meyleder. Yani biraz uyuşturucu işiyle benzer
Meslek
hocam.
körlüğü mü diyorsunuz hocam biraz?
Meslek körlüğü de olur. Bir de şey, insanın beyninin avantajları var ama insan beyninin riskleri ve dezavantajları da var. Yani insan iradesiyle eğer beynini dizginlemezse, ahlakla beynini dizginlemezse insandan her şey oluyor yani. Ve bazı rejimleri tabii özellikle çok radikal otoriter örgütler o nedenle halk üzerinde teröristlemek için işkenceyi bir politika olarak kullanıyordu yani.
Evet.
Yani sadece bir psikoloji ya da sadece bedensel bir işkence amacı olarak gütmüyordu yani. Bir de şu anda Suriye'de açığa çıkan işkenceler hocam, hapishanelerdeki işkenceler. Bana kalsa bunlar esas işkenceler değil. Esas işkenceler diyelim ki muhaberatın kendi mekanlarında yapmış olduğu işkencelerdir.
Daha neler var neler çıkar inşallah hocam açığa. Hepsi ortaya çıkar da.
Evet, bir kısmı
bu yapan zalimler cezasını çeker. Hocam
inşallah.
Ben bu işkencenin, eziyet etmenin, zulmetmenin psikolojisini en detaylı şekilde İmam Gazali'de buldum. İmam Gazali şöyle diyor. Allah-u Teala diyor insanı kendi esması üzerine yarattı.
Evet.
Allah'taki Celle Celal bütün sıfatlar bizde de bir parça var. Ama Allah-u Teala cemal sıfatlarını teşvik ediyor. Rahman, Rahim, Alim, Hakim bunlar bize tecelli etmesi çok güzel. Ama müntakim, kahhar bunu kendine ayırmış. Bizim öyle bir hakkımız yok. İnsanda diyor böyle bir zaten fıtrat var. Hani bazen diyor ki psikologlar efendim işte babası zalimmiştir. Babası anası narsistmiştir. Çocuğa geçmiştir falan. Yok. Yani Peygamber Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam düşünün. Bütün yani kaç göbek peygamber ama oğulları gangster gibi küçük kardeşler Yusuf'u kuyuya atıyorlar. Yani olacak iş mi?
Evet yani genetikle ilgili açıklamalar artık hocam oldu. Anlamsızlaştı. İnsan genomu projesi vardı 2000'li yılların başında ve insanın sırlarının mesela üstünlüklerinin, dezavantajlarının ya da problemlerinin hep esas olarak genetik olduğunu savunuyordu. Ve insanda 200 bin civarında gen vardır diye düşünülüyordu. Uluslararası bir organizasyondu ve hepi topu 20 bin gen bulundu ve bir büyük hayal kırıklığı oldu insan genomu projesi. Ondan sonra insan davranışlarının temelinde en fazla yön verenin beyin olduğu varsayımıyla bu defa beyinle ilgili gene uluslararası Türkiye'den de bir nörolog profesör bu ekipte yer alıyor. Orada nörologlar, beyin cerrahlarının yanı sıra diyelim ki sanatçılar, matematikçiler, fizikçiler gibi farklı alanlarda insanlar beyin üzerine araştırma yapıyorlar. Beynin hocam çok ilginç bir özelliği. Hani kalp kelimesi hangi anlama geliyordu hocam?
Değişen, dönüşen,
devamlı. Hatta inkılap kelimesi oradan geliyor. Evet. Hocam beyinde aynı. Beyin plastisite diye bir kavramla ifade ediyorlar. Plastisite kelimesine plastik. Yani plastik gibi hocam.
Oynuyor devamlı.
Her forma giriyor. Giriyor. Yani insanın beyni inanılmaz derecede değişken. Yani sadece kalbimiz değil, insanın beyni de değişken. Ve bu değişkenlikle beraber insan... İnsan olmaktan çıkabilir. Yani bir diyelim ki leopar yavrusundan hocam siz bir diyelim ki Tazmanya canavarı vardır Yeni Zelanda'da hocam. Böyle çok şirret bir şeydir. Canlıdır, inanılmaz yırtıcıdır.
İlginç.
Mesela bir leopardan Tazmanya canavarı doğmaz hocam. Ya da bir Thompson ceylanından diyelim ki öküz başlı antilop doğmaz. Ama insandan her şey doğabilir çünkü insan... Dan doğmak insan olmanın garantisi değil yani. İnsan ne yapmalı? Hem aklını ve hem kalbini de insani şeyde tutmak lazım. Şimdi tasavvufta Allah'ın isimleri demin bahsettiğiniz cemali isimler ve celali isimler. Ama celal ve cemal birlikte olduğun zaman kemal oluyor.
Şöyle hocam ben burada lafı eksik söyledim. Tabii ki celali tecelliler de. Allah'ın emrettiği ve izin verdiği kadar o da caiz. Yani
evet.
İnsan savaş alanında düşmanına gül verecek hali yok.
Evet.
Orada sen de celalleneceksin. Eline silah alıp savaşacaksın yani erkek gibi. O normal.
Evet.
Hocam normal olan çocuğa, kadına, ne bileyim yaşlıya acımadan. Bir de hocam şöyle İslam hukukunda esir de alsanız esire her türlü hakkını vermek zorundasın. Hatta Bedir Harbi'nde Peygamber Efendimiz o kadar iyi davrandı ki esirlere, Mekke müşriklerine. Kendi ekmeklerinde yoktu. Esirlere yedirdiler. Bir kısmı da çoğu Müslüman oldu sonrasında. Bizim tarihimize baktığımızda, ecdadımıza asla yakaladığı esirlere zulüm, işkence yok. Ben Avustralya'ya yeni gittim hocam. Düşünün biz, Avustralya'nın tek savaşı var. Avustralya devlet olması sürecinde. Tek bir savaşları Çanakkale Savaşları. Bizimle savaşmışlar. Ve o savaşı acayip gözlerinde büyütüyorlar.
Şu Anzaklar.
Anzaklar.
Her yıl şeye geliyorlar, kutlamaya geliyorlar.
Hocam, Avustralya'da Gelibolu Kalipoli camisi var. Hmm. Yani nasıl bir savaşsa adamlar savaştıkları bölgedeki yerin ismini cami ismini vermişler. Niye? Çünkü hocam çok pozitif bizle alakalı hatıra yazılmış. Ya Türkler bize iyi davrandı, ölecektim, yaramı sardılar. Kendi yemekleri yokken bize yemek yedirdiler. Bununla alakalı o kadar çok kitap yazılmış ki.
Evet.
Avustralya bizi seviyor şu anda. Tabii yani seviyor derken yani iki kardeş milletin sevmesi, sevgisi gibi değil ama en azından nefret etmiyor Türklerden. Orada ben Türk'üm diye yani mesela bir İngiliz Japonya'ya gitse, bir Japon İngiltere'ye gelse 2. Dünya Savaşı'nda çok işkence yapmışlar birbirlerine. Ama dehşetten, dehşet işkenceler.
Evet.
Şunu diyeceğim. Bizim dilimizde bir zulüm etmek yok. İşkence kültürü hiç yok. Zaten Sufi kitapları da diyorlar ki aman dikkat et. İnsanda rububiyet sıfatları vardır. Yani insana tanrı olma, kendi cehennemini yapma, böyle insanlara istediği gibi hükmetme efendim, kapasitesi vardır. Sakın ha bu duyguların kontrol et diyorlar. Hatta hocam tasavvufta derler ki hani zenginlik mi iyidir, fakirlik mi iyidir? Pek çok Sufi fakirliğin iyi olduğunu söylüyor. Şundan dolayı zengin adam imkanları çok olur,
evet.
Narsistleşir, insanlara hükmetmeye başlar, çok büyük vebayla günaha girer. Hele böyle bir de diktatör olup da on binlerce insanı zindanlarda öldürüyorsa zaten onun akıbeti çok çok da kötü olur.
Güç zehirlenmesi.
Yani bizim Sufilerin olaya bakışı çok daha derin. Yani şimdi beyin dediğiniz hocam da,
evet.
Beynin de patronu var işte. Belki psikolojide bizim en çok kavga ettiğimiz, anlaşamadığımız konu o. Şimdi onlar gelip en son beyin diyorlar.
Evet.
Arkadaş beyin bir kompütür gibidir. Sen bu kompütürde çok güzel işler de yapabilirsin. İnsanlara küfür dolu mesaj da yazabilirsin. Yani o bir alettir. Onun bir ötesi ruhumuzdur. İşte onun ruh deseler, şey işte din iman giriyor, peygamber geliyor, öte alemler, kayıp alemlere geldiği için işlere gelmiyor bir kısmının. Hepsini söylemiyorum, bir kısma katan bilemediği için.
Bir de tabii şey, o bilimin sınırlarını aşıyor. Bunu belki disiplinler arası olarak görmek lazım. Yani ruh kısmına girmeyebilir ama inkar etmemeli. İkisi birbirinden farklı. Yani bize şunu diyebilir, biz bilimsel zeminde olduğumuz için gözlem, deney ve ölçümde sınırlıyız. Dolayısıyla gözlem, deney ve ölçüm alanının dışına taşamayız. Taşamamak o konuda bu bilimin sınırlarını aşar. O konuda inkarcı bir pozisyonda olmaması gerekir ama genellikle inkarcı pozisyonda olmaları kötü. Bu arada hocam, Avustralya'dan bahsetmiştiniz ya, Çanakkale Savaşları, ünlü Avustralyalı aktör var, Russell Crowe. Onun Gladiator filmini çoğu izleyicimiz, dinleyicimiz izlemiştir. Onun Gallipol diye bir şeyi var.
Filmi mi var?
Türkçe'ye şey, Son Umut diye çevrilen bir filmi var. Orada Çanakkale Savaşı'nı anlatıyor. Hatta başrollerinde şey var, Mel Gibson var. Sanıyorum Türkiye'den de bir komedyen orada sahne almıştı yani. Ve orada mesela bizim tezimize en yakın Çanakkale Savaşı'nı anlatan film diyebiliriz yani.
Ha, çok güzel.
Hani dediniz ya, yani orada Türkiye karşı, Müslümanlara karşı bir hayranlık oluştu Avustralyalılarda, Anzaklarda.
Hocam orada şöyle bir şey var. İngilizler acımadan Anzak askerlerini ölüme gönderiyorlar. Yani bunlar nasılsa İngiltere'nin malı diye artık. Tabi Avustralya, İngiltere aslında iki kardeş ülke sayılır ama neticede menfaatler gelince
tabii, tabii.
Bunları feda ediyorlar.
Evet hocam,
bunlar diyorlar ki biz
şeyleri gezmişsinizdir, siperleri gezmişsinizdir,
evet,
hocam.
Gezdim.
Yani siperler ses yani ne diyeyim yani 100 metre yok mu bazı siperler arasındaki mesafe yani.
Bazen kağıt içine birbirine çikolata atıyorlar veya ne bileyim mesaj gönderiyorlar.
Evet.
Birbirlerine şarkı söylüyorlar. Böyle çok ilginç, orada çok dehşet hatıralar var esasında. Biz keşke kültürümüzü hocam, maalesef kendi kültürümüzü dünyaya güzel anlatamıyoruz. Yani o kadar güzel kültürümüz varken savaşımızdan dahi dostluk ortaya çıkmış.
Evet.
Hani o yüzden hani işkence şeyi biraz İmam Gazali'nin tabiriyle insanda bir tanrı olma. Çünkü diktatörlüğe baktığımız zaman diktatörlük esasında ben küçük tanrıyım iddiasıdır. Yani ben, evet. Suriye'nin tanrısı benim. Bütün Suriye'de bana ibadet etmeli.
Hocam tam aklıma ne geldi? Firavun diyordu ya.
Ene rabbukumul ala.
Ben sizin.
Bunun bir başka adı da Firavun hastalığıdır. Bu kimde olur biliyor musun hocam? İmam Gazali bunu acayip dehşet güzel açıklamış. Hocam zengin iş adamıysanız dikkat edin. Sizde çok para var hocam tahmin ediyorum. Dikkat edin, İmam fayda var yani.
Ben de mi? Nerede hocam? Bir de adresini söyleyin.
Bilemiyorum hocam, böyle gösteriyorsunuz. Şimdi zenginlik geldiyse güç. Yani bir patron olarak. Ben çok paramız yoktur da 500 kişinin başında bir
şimdi hocam ben tersine gideyim. Yani siz sonuç olarak Müslüman, güçsüz, zayıf, ekonomisi düşük falan olsun mu diyorsunuz
hocam,
yani?
Hocam demiyorum asla ama kendine dikkat etsin. Güce kavuştukça biraz daha, mesela bir hadis-i şerif hocam, beni çok etkiler bu hadis-i şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hiçbiriniz diyor cehennemlik olmak istemiyorsa kendisi otururken bir insanı ayakta bekletmesin. Hocam çok görüyoruz mesela, adam patron, iş adamı, bilmem komutan, anlat bakalım diyor. Ayakta bir saat konuşuyor zavallı, derdini açacak.
Komutan konuşsun hocam. O
askerliğe karışmıyorum ama ayrı bir askerin, askerin farklı bir orada bir haddi baştım,
evet.
Ama ya hasta olabilir. Hakikaten hastalara bakıyorum. Adam hasta, oturacak yeri yok ya. Derdinden kaçacak yeri, ayakta durduruyor.
Evet.
Doktor oturmuş, sağlık. Yanlış anlamaz, doktorlara burada bir şey için söylemiyorum. Yani ben de üniversite hocasıyım. Talebe geldiği zaman, oğlum otur, derdi öyle anlatıyorum. Hocam işim çok acele. Ya diyorum, otur.
Evet.
Öyle anlat derdini. Yani sen ayaktayken ben oturuyorum, ben rahatsız oluyorum diyorum. Hocam ufak ufak başlıyor böyle. İşte hoşuna gidiyor. İki tane adam böyle karşı ayakta duruyor falan, ne istersiniz falan. Sonra bu fabrika oluyor. Sonra bütün ülke bana hizmet etsin anlayışı oluyor. Bu Firavun hastalığıdır. Ve bunun en güzel terapisi İmam Gazali'dir hocam.
Ne diyor?
Her şey zıttıyla terapi olur. Sen bunu çok seviyorsun. Mesela Hüdayi Hazretleri gelmiş Üftadi Hazretlerine Bursa'da. Şehrin kadısı. Kadı demek o zaman valinin dahi önünde. Hatta padişah bile bir fetvayla.
Başyargıç.
Bir fetvayla hocam o zaman durum daha farklı Osmanlı döneminde. Fetvayla indiriyorlar biliyorsunuz. Valiye bir fetva yazıyor. Azlediyor. Valinin bile üstünde yerine göre. Geliyor tabii şimdi belki tek de hocam ben işte ders okutayım şeyhim, Arapça okutayım diyecek. Sen git tuvalet temizle diyor. Baktı ki onda biraz benlik, gurur, narsizm yükselmiş.
Bir de ciğer satma hikayesi.
Evet.
Onun muydu?
Diyor ki hatta git diyor ciğer sat. Hem de kıyafetinle, kadı kıyafetiyle. Yani yanlış anlaşılmasın.
Nerede satacak?
Pazarda.
Pazarda.
Herkes diyor bizim orta, kadı kafayı yemiş.
Koca kadı. Vay. Hani bir de şey ciğer sakatat yani hani şey
kanlı
satsa.
Kanlı manlı bir yani pis bir meslek.
Hani diyelim ki et satıyor olsa gene şey sakatat o zaman yani, çok daha ucuz bir şey yani.
Yani bugün de öyle. Öyle olunca her şey zıttıyla terapi olur. Mesela bir patron. Ben bunu İngiltere'de bir fabrikaya gitmiştim. Fabrikanın sahibi işçilere yemek dağıtıyordu. Öyle hoşuma gitti ki. Gelmiş mutfağa almış eline kepçeyi. İşçiler sıraya girmiş. Ya işte patron olacak böyle patron olalım. Ömer Efendimiz gibi olalım ya. Ömer Efendimiz biliyorsunuz şeye girerken Kudüs-i Şerif'i fethederken Cyrus diye oranın başpiskoposu yani oranın en büyük adamı şehrin dışında karşılamaya geliyor. Şehri teslim edecek, anahtarını verecek. Bir bakıyor ki heybetli, böyle güçlü, kuvvetli Ömer Efendimiz. Tabii onun bir karizması var. Ömer Efendimiz uzun boylu bir insandı.
Evet.
Bir de devenin üzerinde daha genç çocuk ne bileyim işte hizmetçi. Bakıyor ki ya bu kim halife? Halifeye ama anlayamıyor. Devedekinin halife olması lazım. Hangisi halife diyor. Hocam bak işte bu adamda narsizm olur mu ya? Kölesini veya arkadaşını deveye bindirmiş. Aynısı İbrahim Hakkı Erzurum Hazretleri biliyorsunuz anlatırlar. Vaaza çağırmışlar. Ermeni bir o zamanlar atla hoca efendiler taşınıyor bir köyden bir köye. Demiş ki Erzurumlu. Demiş bir şartla binerim atına. Bir kilometre sen bineceksin. Bir kilometre ben bineceğim. Sıra sıra sen de insansın. Ben de insanım. Seni yayan yürütmem demiş. Ya demiş sen deli misin amca beni öldürürler. Para alıyorum ben bu işte. Yok demiş evladım. Paranı al ama sen de insansın. Tam köye girecekler.
Sıra Ermeniye
mi? Sıra Ermeniye gelmiş. Köylüler tabii şehirde, köyün dışında karşılaşıyorlar hoca efendi. Bir bakıyorlar ki atın sahibi yani işte o zaman ticari taksi diyelim.
Evet.
Atın üstünde İbrahim Hakkı Erzurumi yerde yürüyor. Hemen genci bir sık boğaz edecekler. Ya durun durun demiş genç. Vallahi billahi demiş ben yapmadım. Bu zorla beni atına binmem dedi. Mecbur kaldım. Demişler ki be adam Müslüman olsana bak bu kadar iyilik gördün, adalet gördün Müslümanlardan deyince vallahi demiş ben bu yaşlı zatın demiş dinine yolda girdim. Ama sizin dininize asla girmem demiş. Onlar hemen böyle hocaya saldırdılar ya şeye.
Evet.
Şunu diyeceğim hocam. İslamiyet bize narsizm gelişmesine engel oluyor. Kıldığımız mesela namaz. Başımızı ta en şerefli alnımızı yere koyuyoruz. Oruç tutuyoruz hocam. Bir bardak suya, bir yudum çaya muhtacız. O anda zengin adam der ki $1 milyon vereyim arkadaş. Bir bardak su içeceğim der. Evet. İçemiyorsun. Yani aziziyetimizi fark ediyoruz. Sen Tanrı değilsin. Öleceksin diyoruz.
Yani Firavun'un da Rab olduğu, Tanrılık olduğu iddiasında bulunduğu zaman hani bir tartışma vardı. Allah öldürür de diriltir de o da iki mahkum çağırıyor. Birini.
O Nemrut. Nemrut o da Firavun'un muydu? Diğer kardeşi.
O da şeyin sembolü.
İbrahim Aleyhisselam'la.
O da gene şey zalim bir yöneticinin sembolü.
Diyor ki Rabbim öldürür ve diriltir deyince hemen oradan 3 tane 5 tane esir çağırıyor. Şunu öldürün diyor öldürüyor. Bunları serbest bıraktım. Deyince İbrahim Aleyhisselam diyor ki Rabbim diyor güneşi doğudan doğdu. Sen de batıdan doğdur bakalım hadi.
Evet.
Deyince afallıyor. Esasında bugün İbrahim Aleyhisselam'la konuşmak istiyorum hocam bir ara. Tam sıra ona geldi.
Evet.
Şöyle hocam hadi konuşalım Bismillahirrahmanirrahim. Hocam İbrahim Aleyhisselam'ın özelliği Kur'an'da halim olması. Allah-u Teala şöyle diyor hocam bu peygamber. Hocam bizim bu biliyorsunuz programda biraz da peygamberler Adem Aleyhisselam'la başladık. Yine devam edeceğiz ama İbrahim Aleyhisselam tam yeri gelmişken.
Evet.
Şöyle hocam Allah-u Teala peygamberleri Kur'an'da övüyor. Bize örnek gösteriyor. Estağfirullah. İnne İbrahim'e lehalimun evvahun munib. Diyor ki doğrusu İbrahim çok yumuşak huylu. çok içli ve kendini Allah'a vermiş biriydi. Burada çok yumuşak huylu olması bizim için daha çok.
Hmm.
İçli ve Allah'a gönlünü vermesi tabii ki çok önemli. O dinin daha çok konusu. Hocam
yani insan ilişkileri bakımından
çok
değil
yumuşak
mi?
Huylu. İntikam almak yok. İntikam hocam şöyle alınır İslamiyet'te. Sadece kamu hukuku için. Yani bir insanın kendine yapılan şahsi zulmü affetmesi bir fazilettir. Hele tasavvufta farzdır neredeyse yani. Sufiler açısından. Ama kamu hukuku varsa yetimlerin hakkını yemiş. İşte bu hapishanelerde binlerce insanı işkence yaparak öldürmüşse onlar yargılanıp cezası verilir.
Evet.
Hocam yumuşak huylu olmak psikolojide bilmiyorum bugün sanki modern psikoloji insanları sert, sınır çizen, hep böyle hak savunucusu. Yani ne verebilirim değil de nasıl hakkımı yedirmem, nasıl bilmem kendimi manipüle ettirmem şeklinde bir anlayış var sanki hocam.
Yani o biraz nereden kaynaklanıyor? Psikolojinin amacı neydi hocam? İnsanları normalleştirmek. Şimdi peki o zaman norm nedir? Norm neydi? Normallik neydi? Normallik genellikle şöyle yorumlanıyor psikolojide. Egemen olan yaşam tarzı. Şimdi egemen olan yaşam tarzı narsizm olduğunda bir psikoterapi neye dönüşebiliyor? Bir insanı narsistleşmeye dönüştürebiliyor. Ama bu bütün psikoloji için geçerli mi? Hayır. Mesela diyelim ki transpersonal psikolojinin amacı normalleştirmek değil. İnsanın içerisindeki yüksek erdemleri de harekete geçirecek, potansiyelleri harekete geçirecek, deyim yerindeyse normalliğin üzerine taşıyacak bir yaklaşım biçimi yani. O nedenle normallik kelimesi ilk başta çok pozitif dursa da ve muhafazakar camiaya çok pozitif gelse de
normal olmak esasında çok iyi değil. Birazcık evet. Fedakar olmak, birazcık.
Hatta bir şeyden okumuştum, tefsirciden okumuştum. Vasat ümmet tabirini ortalama değil, merkez diye ifade ediyordu. Yani biz muhafazakarlaşma aslında tırnak içinde İslam son derece şeydir. Devingen, değişimci, gelişimci bir medeniyet öngörür yani. Tırnak içinde muhafazakarlığı öngörmez yani. Muhafazakarlık hep koruyucu olmak. Halbuki değiştirmen gerekenler de vardır
tabii.
Yani.
Hocam tasavvuf bence tabii büyük devrimdir.
Evet.
Ve onunla değişim içindesin. Kötü huylarını terapi ediyorsun, değiştiriyorsun. Yani hocam bu...
Bu aynı zamanda sosyal problemleri çözmek, ekonomik problemlere çözüm üretmek
evet.
için hep kurulu düzeni korumak değil, kurulu düzeni evriltmek. Bir insanın kendi nasıl beden ve ruh sağlığını hiç durmadan pozitif bir yönde geliştirmesi gerekiyorsa bu için de geçerli olmalı. Siyaset için de, sosyal yaşam için de geçerli olmalı.
Hocam Peygamber Efendimiz bu Uhud'da amcası vahşice öldürülüp ciğerleri çıkarılınca, Hint tarafından çiğnenince, vallahi diyor bir tak savaşta 70 tane kafiri ben de büsle yapacağım. Yani elini burnunu keseceğim diyor yani. Çünkü onu kesmişler. Hamza radıyallahu anh'ın burnunu kesmişler, kulağını kesmişler, küpe yapmışlar.
İğrenç.
Bunun üzerine ayet geliyor. Sakın diyor, sakın. Fe'in agaptum fe'agı bimislime ugiptum. Ne kadar ceza verildiyse, işkence yapıldıysa o kadarcık. Fazla yapamazsın. Bir kişiye yapabilirsin ancak. Hatta affedersen daha da iyi deyince Peygamber Efendimiz Mekke'yi fethediyor. Hiç kimseye bir zulüm, işkence yapmıyor. Yıllarca hocam bundan zulüm yapılmış. Evler eline alınmış. 13 sene bunlar gurbet diyarlarında evsiz, barksız, fakir, fukara yaşamak zorunda kalmış Mekkeliler. En ufak sadece çok büyük suç yapanların ufak tefek cezası veriliyor ama kitlesel bir cezalandırma yok. O yüzden şunu diyorum hocam, Kur'an-ı Kerim bizim duygularımızı esasında terapi yapıyor. Öfkemizi, narsist duygulu yönelişlerimizi, sevgiyi, korkumuzu, nasıl korkacağız, ne kadar korkacağız? İnşallah hocam haftaya devam edelim. Bu halim konusuna yeni girdik.
Evet, evet.
Burada da kaldık. İbrahim Aleyhisselam'da o bölgenin insanı biliyorsunuz. Harran'dı, Urfa'ydı değil mi?
Evet.
Suriye'den de geçmiş, Şam'a gelmiş falan. Ah İbrahim Aleyhisselam'ı örnek alsalardı bu şu zalimler. Bu halde
düşünmezdi. Bambaşka insan olurdular yani. Şunu da
söyleyeyim
hocam. İnsanlar örnek olurdular.
Şunu da söyleyeyim. O askerler içinde bomba atmadığı için hapiste duranlar da varmış.
Evet, birçok asker savaşa katılmama ve savaşın yanlışları üzerine gruplar da var. Sosyal medyada oluşturdukları ve İsrail yönetimine, Netanyahu'ya bayrak açanlar da var.
Orada da var, bizde de var. Hocam çok teşekkür ederim. Gönlünüze, dilinize sağlık. İnşallah haftaya devam ederiz. Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.